Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Liza Gardner. 7. ayrım. 6. Kahverengi keşiş örümcekleri gizemli alışkanlıkları yüzünden kontrol edilemez. Kahverengi keşiş örümceği. Michael F. Potter. Şehir böcek bilimcisi. Kentucky Üniversitesi Ziraat Bölümü. Rita uyuyamamıştı. Hayatın küçük ironilerinden biri de buydu. En sonunda dinlenmek için biraz zaman bulmuş olmasına rağmen, onu yapabilme yetisini kaybetmişti. Her gece birbirinin aynı olmaya başlamış gibi görünüyordu. Duvarına yansıyan ay ışığını seyrediyor, pencereden içeri giren rüzgarın, perdeler üstündeki hareketini yakalıyor, rüzgarın eski, ufak evinin, ahşap eklemlerinde çıkardığı, insanın kemiklerini donduracak kadar gizemli olan sesleri dinliyordu. Güneş, tepelerin ardından kendini gösterene kadar geçen zaman süresince, belki de 50. defa, neden birçok arkadaşının yapmış olduğu gibi Florida'ya gitmediğini merak etti. Veya belki nemin daha az, sıcaklığın daha fazla olduğu Arizona'ya. Arizona'yı sevebilirdi. Hiçbir yere gidemeyeceğini biliyordu. O, doğum sancısı çekmenin doktora gitmek için bir sebep oluşturmadığı ve ebenin hastaya geldiği o eski zamanlarda doğmuştu bu evde. 4 ablası ve 3 ağabeyiyle birlikte bu tepelerde oynamışlar, bu ağaçlara tırmanmışlar. Annelerine ait olan bahçedeki çiçekleri ezmişlerdi. Şimdi ise geride bir tek o kalmıştı. Herkesin bir bakım evinde kaybolmasını beklediği kartlaşmış yaşlı bir kadın. Aynı, annesinin de başına geldiği gibi ama Rita'nın hamuru sert bir malzemeden de. Ailesinin birçok ferdini elinden almış olan şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve beyin kanserine yakalanmamış, dayanmıştı. Sırım gibi ince, zayıf ve bir kuştan birkaç kilo fazla olmasına rağmen hala kışa hazırlık yapmak için odun kesebilecek kadar da güçlüydü. Bahçesini kendi çapalardı, fasulyelerini kendi soyar, verandasını kendi süpürür ve halılarını kendi döverdi. Kendini bile anlayamadığı bir şeyi beklemek uğruna dayanmak için dayanıyordu. Belki de onun yaşındaki biri için beklemek, insanın elinde kalan tek şey olduğu için de. Bir zamanlar lise aşkı onu peşinden sürükleyerek Atlanta'ya gitmişti. Donnie, dünyayı görmek istemişti ama Nazi'nin biri onu vurup öldürmeden önce görebildiği şeyler, çoğunlukla Almanya semaları olmuş ve Rita, 2 yıldan kısa bir süre içinde genç bir gelin olmaktan genç bir dul kadın haline dönüşmüştü. Onun yaşındaki başka kızlar kahvelerini ya da daha da güzeli öğleden sonra likörlerini içip ağlarken o kendi kaderiyle baş başa kalmıştı. Ama sonra savaş sona erince birbirinden yakışıklı birçok genç, Tanrı'ya şükür hala hayattayım seksi fırtınasıyla bu kızları silip süpürmüşlerdi. Rita seçeneklerini gözden geçirmişti. 20 yaş, her gece evde oturmak için çok erken bir yaştı ve sekreter olarak çalışırken Donnie'nin yerinde duramayan hali ona da bulaşmıştı. Göbek bağını bir kere koparmıştı ne de olsa. Dışarı çıkıp neler olduğuna bakmalı, çekici bir genç bulup maceralar yaşamalıydı. İşe yaramadı. Nihayetinde o ne zevzek ne de isterik biriydi veya açıkça konuşmak gerekirse ilgilendiği şey arka koltuklarda beceriksizce yapılan seks değildi. Böylece Donnie'nin ölümü üzerine devletin ona verdiği parayla kendine küçük bir ev satın aldı. Ön tarafına küçük bir veranda yaptı ve ufak bir bahçe düzenledi. Yalnızlık artık katlanılamayacak kadar büyüdüğünde ise hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey yaparak bakıcı anne oldu. Ciyak ciyak ağlayan bebeklerden 10 yaşındaki suratsız çocuklara ve neredeyse 20'li yaşlarına gelmiş olan çocuklara kadar boy boy velede evini alıp bakıyordu. Onları yerel chicken faylağının önünden alır. Çevirenin notu, zincir, hazır yemek lokantası. Çantalarını arka koltuğa koyar ve hepsine limonata aldıktan sonra eve götürerek bir yuva verirdi. Basit kuralları vardı. Eğer onlara uyarsan her şey yolunda giderdi. Uymazsan cezalandırılırdın. Bazı çocuklar sisteme kolayca ayak uydururken, bazıları da sisteme uymayı zor yoldan öğreniyorlardı. Birkaç çocuktan korkmuştu ancak yine de onların bunu bilmediğine inanmak hoşuna gidiyordu. Birkaçını çok sevmişti ancak yine inanmaktan hoşlandığı şey onların bunun farkına varmamış olmasıydı. Hayat, bir bakıcı annenin tek başına fark yaratabileceği inancı olmadan da yeterince acımasızdı. Çocukları, başlarının üstünde bir çatı, günde 3 öğün yemek ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yuva verirken, günün birinde sistemin içinde kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir zemin yaratabilmelerini ümit ediyordu. Atlanta'nın bir yerlerinde birilerinin külotlarını bile ütüleyen, onları her gece dua etmeye teşvik eden bu kadınla geçirdikleri zamanı hatırladıklarında, gülümsediklerini ve zamanında ona alınmış olsalar bile, onu şimdi anlamış olduklarını düşünmek hoşuna gidiyordu. Ve hatta belki de onu birazcık sevmiş olduklarını. Elbette bu onun asla bilemeyecek olduğu bir şeydi. Bakıcı anne olmakla hayatı değiştireceğini düşünmek, romantik bir saçmalıktan başka bir şey değildi elbette. Rita yaklaşık 30 çocuktan en az 5'inin uyuşturucu, şiddet, intihar ve riskli davranışlar yüzünden öldüğünü görmüştü. Buna değer miydi? Dani ölmüştü. Çocukları ölmüştü ve sonra sırasıyla babası, annesi, erkek ve kız kardeşleri ölmüştü. Geride sadece doğduğu eve geri dönmüş, zamanın yavaş akışının ve hayaletlerin şiddetle farkında olan 90. yaş gününe bir hafta kalan bir kadın kalmıştı. Yataktan kalktı. Gökyüzü hala koyu gri bir renkteydi ama aydınlık sabah demek için yeterliydi. Ayaklarını mavi terliklerine geçirdi ve kalın havlu kumaşından sabahlığını uzun flanel pijamalarının üstüne giydi. Geceleri uyku başlığı takıyordu. Modaya uygun bir şey değildi ama eğer cildin kağıttan daha ince ise ve yaşlı dolaşım sistemin çok yavaş çalışıyorsa, oturma odasındaki sıcak radyatörün önünde dururken kafanın üşümemesine oldukça yardımcı oluyordu. Yavaş adımlarla acele etmeden aşağıya indi. Mutfağa giderek çay için su kaynattı. Sonra yumurtalar için buzdolabına yöneldi. Her sabah bir dilim tost ekmeğiyle birlikte 2 adet sahanda yumurta yerdi. Protein onun güçlü kalmasını sağlıyordu ve kahvaltı onu gençlik anlarına döndürmeyi asla atlamamıştı. Şimdi bile arkasındaki yer döşemesinin çıtırdadığını duyabiliyordu. Kardeşi Joseph yine gıcıklıklarından birini yapmak üzereydi. Joseph her zaman haylazın üçkağıtçının biri olmuştu ve tam oturmak üzereyken onun sandalyesini altından çekmeyi çok severdi. "Joseph, Joseph!" diye azarladı arkasını dönmeden. "Bu oyunlar için artık yaşlanmaya başladım. Son sefer neredeyse kalçama mal oluyordu." Bir çatırdı daha. Duvar boyunca hareket eden bir gölge çarptı gözüne. Onun Michael veya Jacob olduğunu düşündü. Onlar da sık sık ziyarete gelirlerdi. Hiç şüphe yok ki onlar da aynı onun gibi çocukluklarının mutfağındaki aile hayatından keyif alıyor olmalıydılar. Ebeveynlerini daha az görüyordu. Annesini çoğunlukla mutfak lavabosuna eğilmiş, bir yandan anlamsız şeyler mırıldanıp homurdanırken, bir taraftan da sebze ya da bulaşıkları yıkarken görüyordu. Bir keresinde oturma odasının ortasında ayakta durmuş piposunu içen babasına yaklaşmıştı ama ne olduysa babası o odaya girdiği anda neredeyse mahcup olmuş ve aniden ortadan kaybolmuştu. Yöre sakinleri hayaletlerin bu kadar aktif olmasının sebebinin tepelerdeki altın ve kristal damarları olduğunu söylüyorlardı. Gazetede kızılderili bir şamanın açıklamaları çıkmıştı ve şaman dünyadaki en titreşimli maddenin altın olduğunu, bu titreşimin bir şeyleri harekete geçirebileceğini ve enerjiyi yoğunlaştırabileceğini açıklamıştı. Altının ve kristalin bol olduğu her yerde ruhların da çok olacağını eklemişti. Rita bu açıklamayı göründüğü şekliyle kabul etmişti. Evi neredeyse 150 yaşındaydı ve 5 nesildir ailesine aitti. Elbette hayaletli bir ev olacaktı. Rita annesinin neden zamanını sonsuza kadar mutfakta yemek pişirerek harcamak istediğini yeterince yakın bir zamanda kendi kendine anlamıştı. Yumurtalarını pişirdi, ekmeğini kızarttı ve çayını da hazırladıktan sonra teker teker hepsini tahta tepsinin üstüne yerleştirdi. Sonra Joseph'ın sandalyesini rahat bırakıp bırakmadığından emin olmak için son kez baktıktan sonra sandalyesine oturdu. Güneş, heybetli Blue Ridge dağlarının tepesinde yükselmişti ve ışıklarının değdiği her şey açık, parlak, pembe bir renge bürünüyordu. harikulade bir sabah olduğunu düşündü. Yapılması gereken şeyi yapmasının zamanı gelmişti. Ayağa kalkarak arka kapıya doğru yöneldi. Kapıyı yerinden oynatabilmek için 1-2 metre kadar çekmesi gerekmişti. Nihayet kapı açıldıktan sonra başını dışarı çıkartarak 30 tane bakıma muhtaç çocuğun bile asla karşı çıkamadığı bir tonda kararlı bir şekilde konuştu. "Evlat, artık ortaya çıkabilirsin." "Hiçbir şey olmadı. Orada olduğunu biliyorum çocuk. Korkmana gerek yok. Eğer konuşmak istiyorsan nazik davranman ve sadece bir merhaba demen yeterli." Hayaletlerle geçen onca yıldan sonra Rita, arka verandasında etten kemikten bir çocuk belirdiğinde neredeyse herkesin şaşırabileceği gibi şaşırmıştı. 8-9 yaşından fazla olamazdı. Sıska omuzlarını sabah soğuğu yüzünden kaldırmış, saman rengi kafasını aşağıya eğmişti. Kararsız bir yüz ifadesi vardı. 2 hafta önce arka tarafta görünmeye başlamıştı. Ne zaman onunla göz teması kursa ortadan tüymüştü. En azından bu sefer kaçmamıştı. "Merhaba," diye fısıldadı. "Tanrı aşkına çocuk, orada soğuktan donacaksın. Hadi içeri gel ve kapıyı kapat. Dünyayı ısıtmak için para ödemeye niyetim yok." Çocuk tereddüt etti ama sonra bakışları kahvaltı masasına kayınca kadın onun yüzünden geçen açlık spazmını görebilmişti. İçeri adım atarak dikkatlice kapıyı arkasından kapadı. Hareketleri canlandı ve omuzları jilet gibi keskinleşti. "Adın nedir çocuk?" "Bil mi? Adın nedir çocuk?" "Bana Scott derler." "Pekala Scott, bu senin şanslı sabahın. Benim adım Rita ve tam da fazladan yumurta yapmak üzereydim." Çocuk itiraz etmeyerek sahanda yumurta ve kızarmış ekmek kokan, sıcak ve güzel mutfaktaki yerini aldı. Rita pişirdi, besledi ve daha fazla pişirdi. Nihayet çocuk, karnı sarı çizgili tişörtünün altında, yuvarlak bir hal aldığında, önündeki tabağı ileriye itti. Rita dedi en sonunda, "Örümcekler hakkında ne düşünüyorsun?" 7. Örümcek ağını ilk ördüğü zaman ağ sıvı haldedir. Ama kısa zaman sonra sertleşerek çelikten bile daha güçlü bir hale gelir. Örümcekler hakkındaki tuhaf gerçekler. Kristin Morley, 2007. Özel ajan Sal, Martinetti polis karakolunun dışında Kimberly'i beklemekteydi. Dışarı çıkar çıkmaz selektör yaptı. Kimberly önce üzerinde işaret olmayan arabaya şöyle bir göz attıktan sonra anlamlı anlamlı saatine baktı. Yorgundu, açtı ve kesinlikle havasında değildi. En sonunda nasıl olduysa arabaya doğru yürüdü çünkü adam Mac'in tavsiyesine kulak vererek vanilyalı puding almıştı ve pudingleri elinde havada tutuyordu. Adam soğuğun erken saatlerde insanı delip geçtiği Atlanta'da bile bir sıcaklık patlaması yaşamıştı. Kimberly, kendine sunulan altılı paket pudingi, bir şişe suyunu ve plastik kaşığı aldı. Ufak bir iç çatışması yaşadıktan sonra, istemeye istemeye pudinglerden birini ona verdi ama adam geri çevirdi. "Hayır hayır, hepsi senin için. En azından bunu yapabildim." Radyoyu dinliyordu. Tutucu bir sohbet programında, aklının yani Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin nasıl da dünyayı mahvettiğinden konuşuluyordu. Ancak Kimberly arabaya bindiğinde Sal radyoyu kapatmıştı. "Uzun süreden beri mi bekliyordun?" diye sordu Kimberly ilk pudingini kaşıklarken. Sal'i yalnızca şöyle böyle tanıyordu. Onunla bir yerlerde polis teşkilatının düzenlediği bir barbekü partisinde karşılaşmıştı. GBI ve FBI her ikisi de büyük organizasyonlardı ve bu tanıdığı ajanların birçoğunu sadece ismen tanıdığı anlamına gelmekteydi ve Sal istisna sayılmazdı. Ufak, esmer, adaleli ve ince bir adamdı. Şu sıralar devriye olarak dolaştığı sokaklarda sert bir yaşam sürdürerek büyümüş bir adamın hali vardı üstünde. Bu sabah üzerinde açık gri bir takım elbise olmasına rağmen hala bir eyalet müfettişinden çok bir serseri yandırıyordu. "20 dakikadır buradayım," diye cevap verdi. "Boş hazır yemek paketini kaldırarak kahvaltımı yaptım. Karakolun içi daha konforluydu," dedi Kimberly. "Onlar hakkında ne düşündüğümden henüz emin değilim," dedi Sal başıyla Sandy Springs Polis Departmanı'nı işaret ederek. Bakışları ancak bir GBI ajanından gelebilecek bir şekilde buz kırıcı kadar keskindi. Kimberly pudingini bitirerek ikincisini açtı. Bu işte bir terslik vardı. GBI ajanının biri Gece yarısı telefon açarak tutuklanmış bir fahişeyle görüşmesi konusunda ısrar etmiş ve sonra aynı ajan onu dışarıda beklemişti. Kimberly kafasının içindeki bütün köşeleri araştırmasına rağmen bir şey bulamadı. Sel dedi en sonunda, "Pudding için ne kadar minnettar olsam da krallığın anahtarlarını abur cubur için vermem. Şimdi, eğer istediğin bir şey varsa konuşmaya başlamanı tavsiye ederim. Çünkü yarım saat içinde başka bir görüşmem var." Sel güldü. Bu, onun gözlerindeki kıvılcımları götürmüş, kasılmış çenesinin gevşemesine neden olmuştu. Kahkaha atarak gülmeye başlayınca, Kimberly de ona katılmıştı. "Tamam, durum şu. Benim şiddet suçlarından olduğumu biliyorsun." Kimberly, başıyla onayladı. ŞS'nin başlıca en önemli özelliği geniş alanlara yayılan suçları araştırması için, eyaletin her yanına dağılmış ajanların işbirliği içinde çalışabilmelerini sağlaması. "Ben bir FBI ajanıyım Sel. Başlıkların içeriğini iyi bilirim. Her cuma testten geçiriliriz." "Gerçekten mi?" "Hayır." Sel yeniden güldü. Karanlık gözleri ışıldıyordu. "Pekala, tamam. Benim bu dava ile ilgili bir teorim var. Birinin fahişelere takmış olduğuna inanıyorum." Kimberly kaşlarını çatarak pudingini kaşıklamaya devam etti. "Bir teorim var derken neyi kastediyorsun? Kızlar kayıp olarak bildirildi mi, bildirilmedi mi? Kayıp vakaları arttı mı, artmadı mı?" "Bu kızların vakaları değil. Kaçaklar, fahişeler, bağımlılar. Öylelerini kayıp ihbarında bulunacak kadar kim önemser ki? Sadece kaybolurlar ve kimsenin bir bildiği olmaz." "Ama bunlar ayrıca gelip geçici kimselerdir," diye ekledi Kimberly. "Bir otobüse atlayıp gittikleri için de kaybolmuş olabilirler." "Kesinlikle. Bahsettiğimiz nüfus sayımı dairesinin formlarını dolduran üst düzey halktan kişiler değil. Diğer taraftan bir sürü polis memurunu bir odada toplasan, mutlaka hepsinin, tutuklanan bir kızın, bir fahişenin veya bir bağımlının sorduğu ilk sorunun, şunu veya bunu görüp görmedikleriyle ilgili bir anısı vardır. Kayıp bir arkadaşlarını, ev arkadaşlarını veya suç ortaklarını aramaktadırlar. Elbette kimse onların neden bahsettiğini anlamaz ve hikaye de böylece sona erer. Haklısın, bu kızlar kayıp dosyalarında yer almazlar ama hepsinin aklında tek bir soru vardır. Bütün bu fahişeler nereye kayboldu? Çok şairane Sel. Her perşembe Wildcat'te açık mikrofon akşamına katılırım. Kimberly ona şaşkın şaşkın baktı. "Ah, şaka yapıyordun," dedi sonra. "Bir tane daha puding yiyeceğim," dedi Kimberly ve üçüncü pudingi açtı. Aç olduğundan değildi ama bir şeyler yapmaya ihtiyacı vardı. "Anlamıyorum," dedi nihayet. "Kızlar kayıp kızlar hakkında fısıldaşıyorlar. Tamam, peki ama bu kızlar nereye gitti? Eğer senin dediğin gibi birileri onları kaçırıyorsa kanıtlar nerede? Bir şekilde sağda solda görülmeleri veya teşhis edilmemiş bir cesetle uyum göstermeleri gerekmez miydi?" "Bunu denedik. Son zamanlarda bulunan kadın cesetlerinin hepsinin kimliği teşhis edildi." Kimberly ona baktı. "Teorin burada çökmüşe benziyor öyleyse. Eğer fahişeleri avlayan biri varsa cesetleri saklamaya çalışacaktır. Eyalet boyunca ya bir çöplüğe atacaktır ya da arka sokaklarda bırakacaktır. Böylece bir şeyler bulunacaktır." Sel omzunu silkti. "Ted Bundy'nin kurbanlarından kaç tanesi hala bulunamadı? Onları vadiden aşağı yuvarlamak favorisiydi ya da tavuk çiftlikleri veya bataklıklar. Eğer bir cesedi saklamak istiyorsan, Georgia'dan daha iyi bir yer bulamazsın." "Veya," diye kabul ederek, "belki de herif eyalet sınırları dışına çıkıyordur." "Her zaman ihtimal dahilinde ama bunu sen benden daha iyi biliyorsundur," dedi. Kimberly onun sesindeki şüpheyi algılamıştı. "Her şeyden önce eğer biri Georgia'daki fahişelere takıp onları Louisiana'da öldürüyorsa, bu kesinlikle federal bir dava olurdu ve Sel bunun bir FBI davası olduğunu düşünmemişti. Onun kendi davası olduğunu düşünüyordu ve bu nedenden dolayı şüpheli sadece Georgia sınırları içinde faaliyet gösteriyordu." 7. ayrımın sonu, sayfa 75. Devamı 8. ayrımda.